Mutluluk. Zülfü Livaneli. 3. kaset, 2. yüz. Sayfa 103. Yolüstü lokantalarından birinde mola verdiklerinde erkekler helasına gitti ve orada ellerini yıkayıp yüzüne su çarptıktan sonra aynada gördüğü saçları kısacık kesilmiş, kemikli ve yanık tenli surata hayretle baka kaldı. Kendisi olduğuna inanamıyordu sanki. Bu sırada arkasından birinin kendisini ittiğini ve "Hadi kardeşim, otobüs kalkacak, amma da aynı meraklısıymışsın" gibi bir şeyler söylediğini duydu ve bir anda dönerek yüzünü bile doğru dürüst seçemediği, genç mi, yaşlı mı, iri kıyım mı, ufak tefek mi olduğunu anlayamadığı adamı karşı duvara çarpması bir oldu. Adam ellerinin arasında tüy gibi uçuvermişti. Helaya korkulu bir sessizlik çöktü. Birileri gidip adamı yattığı yerden kaldırdılar. Lokanta ve benzin istasyonu sahibinin adamları geldiler, ona bir şeyler söylediler. O da onlara bir iki söz etti ama bunların ne olduğunu hatırlamıyordu. Sanki bir düşte olup bitiyordu bütün bunlar. Adamlar, "Tamam tamam, bir şey yok, arkadaşımız askermiş, hadi dağılın" diyerek kalabalığı dağıttıkları sırada sırtına dostça vurdular. İrkildi. Tanımadığı adamların bu dokunuşu karşısında gerildi ama kendini tuttu. Daha sonra lokantadaki küçük formika masada tek başına mercimek çorbası içerken kimse onunla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Yolculuğun geri kalan kısmında da böyle sürüp gitti bu iş. Şehre ulaşınca otogarın kalabalığı, gürültüsü, hep bir ağızdan bağırışan insanlar, kasetçilerden yükselen arabesk müziğin feryat feryat ezan sesine karışması, simitçiler, kokoreççiler, köfteciler onu iyice serseme çevirdi. Başı ağrıyordu. Her yerden bir tehlike gelecekmiş gibi diken üstündeydi ve egzoz patlamalarını bomba sanarak kendisini yerlere atıyordu. Kasabaya kalkan minibüsü bulana kadar şaşkınlığı geçmedi. Neyse ki minibüs kalabalık değildi. Şoför ve iki yolcu da kendisini birisine benzettilerse bile emin olamadılar. O da bir şey söylemedi ve ağzı açık vaziyette sallana sallana uyudu. Eve vardığında kapıyı döne açtı ve bir an Cemal'i tanımakla tanımamak arasında ikirciklendikten sonra "Ano!" diye bir ses çıkararak hemen içeriye koşup müjdeyi verdi. Başta annesi olmak üzere bütün kadınlar heyecana kapılmıştı. Annesi sevincinden ağlayıp duruyor, oğlunu sağ salim kendisine yollayan Allah'a hamdü senalar ediyordu. Kaç akranının cesedi çam tabut içinde gelmiş ve al beyaz bayrağa sarılarak hazin cenaze törenlerinden sonra defnedilmişti. Bazıları da kolu bacağı kopmuş, gözü çıkmış olarak dönebiliyorlardı. Ama çok şükür, çok şükür kendi oğlu fidan gibi Cemal'i yarasız beresiz dönmüştü işte. Hemen babasına ve amcasına haber gönderdiler. Cemal babasının mübarek elini öptü. Baba oğluna sarıldı ve "Allah senin yüzünü iki cihanda ak etsin evladım" dedi. "Vatan müdafasında bir kahraman gibi çarpıştın ve çok şükür Cenab-ı Hak seni bize bağışladı." Cemal babasından bu sözleri duymakla çok mutlu oldu. Kendisine kahraman gözüyle bakıyorlardı. Ertesi sabah kasaba sokaklarına çıktığı zaman herkesin gelip kendisini kutladığını ve "aslanım" diye hitap ettiklerini gördü. Kasaba yeni bir kahramana kavuşmuştu. Gerçi bu kahraman 2 yıl önce davullu zurnalı törenlerle askere uğurlanan ve hiç izin yapmadığı için o tarihten beri görmedikleri ve çok değişmiş buldukları bir adamdı. Zayıflamış olmasına rağmen sanki daha da irileşmiş gibi görünüyor, kemikli yüzü olgun, görmüş geçirmiş bir ifadeye bürünüyordu sık sık ama olsun, yine de kendi cemalleriydi işte. Kasabalarının medarı iftarıydı. Türklerin ve Kürtlerin birlikte yaşadığı, ailelerin birbirine karıştığı ve artık kimin Türk, kimin Kürt, kimin Çeçen olduğunun pek de anlaşılamadığı kasabada, Türk ordusunda askerlik yapanlar ortalık yerde kahraman gibi karşılanıyor, şehit olanların cenazelerinde gözyaşı dökülüyor, bu arada PKK'ya katılan çocukların aileleri ya hakaret görüyor ya da gizlice desteklenebiliyordu. Memo'nun ailesi de bu boynu bükük kalmışlar arasındaydı ve Cemal, Memo'nun babası Rıza Efendi'yi kahvehanenin önünde gördüğü zaman iri siyah gözlerine bir süre bakamamış ve onun "Hoş geldin Cemal'im, Allah seni bize bağışladı" sözleri üzerine de ne yapacağını bilememişti. Sanki bu sözlerde bir soru vardı ama Cemal bu soruyu anlamazlıktan gelmeyi yeğlediği için hemen oradan uzaklaşmıştı. Memo ile ilgili tek doğrudan soruyu ikisini de doğurtan Gülizar Ebe sormuş, o da hiç görmediği ve hayatta olup olmadığını bilmediği cevabını vermişti. Ne var ki ilk günlerin heyecanı ve dostluk dolu günleri pek çabuk bitti. Önce ailesi, sonra da bütün kasaba Cemallerinin eski Cemal olmadığını, askerde bir takım garip huylar edindiğini öğrenmekte gecikmedi. Mesela geceleri çok geç saatte ancak sabaha karşı yatıyor ve o zaman da annesinin hallaca attırarak iyice kabarttığı yün döşek yerine avludaki kuru taşın üzerinde ya da bahçenin bir köşesinde yatmayı tercih ediyordu. Kaba bir battaniyeye sarınarak uyuyordu ama sabahın ilk saatleriyle birlikte hemen uyanıyordu. Çünkü evdeki en ufak bir tıkırtı, bir terliğin tahta zemine sürtünmesi, birisinin öksürmesi ya da bir kapının gıcırdaması gözlerini fincan gibi açarak fırlamasına neden oluyordu. Kendisi için hazırlanan nefis yemeklere el sürmüyor, halasının yaptığı ve en sevdiği yemek olan keşkekten bile bir iki kaşık alıp bırakıyordu. Annesi bir sabah ona tavuk suyu çorba ve tavuklu pilav hazırlamak için kümese girmiş ve oradan seçtiği bir tavuğu kesmek için bahçeye götürmüştü. O sırada Cemal "ben yaparım" diyerek tavuğu annesinin elinden aldı ve onun şaşkın bakışları arasında hayvanın boynunu çektiği gibi koparıverdi. Evde herkesi görüp de bir tek Meryem'in eksik olduğunu anlayınca nerede olduğunu sormuş ve annesinden onun büyük bir kabahat işlediği için İzbe'de tutulduğunu öğrenince omuz silkip geçmiş ve bu işin üzerinde hiç durmamıştı. Oğlunun akşama kadar bahçede dolaştığını ve yaklaşan baharı yumuşattığı havada saatlerce kavaklıkta uzanıp gökyüzüne baktığını gören anne bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamaya başlamıştı. Kocasına böyle şeylerden söz edemezdi. Zaten etse de adamın onu dinleyecek hali yoktu. Çünkü civar köylerden gelen müritleriyle türbeye çevirdiği bağ evinde zikir ayinleri yapıyor, oğlu Cemal'in de bunlara katılmasını istiyordu. Cemal bağ evine sadece bir kere gitti. Babasının elini öpüp hayır duasını isteyenlerin başlarına sarıklar bağlayıp ilahi söyleyerek zikrettiklerini ve kendilerinden geçerek düşüp bayıldıklarını gördü ama bu iş ona tövbe tövbe çok saçma geliyordu artık. Kurumuş bir dala benzeyen yüreği böyle heyecanları hissedemiyordu. Onu en çok oyalayan şey bakkaldan aldığı kağıt, zarf ve kalemle odaya kapanmak ve askerdeki arkadaşlarına mektup yazmaktı. Bu mektuplarda kendisiyle ilgili bir şey anlatmıyor ve "selam ederim, Allah'tan iyi olmanızı niyaz ederim" gibi alışılmış cümlelere yer veriyordu. Sadece Selahattin'e yazdığı mektuplar daha kişisel ve daha bilgi verici nitelikteydi. Gece avluda yatarken aklı bazen hemen yanı başındaki izbeye kapatıldığı söylenen Meryem'e takılıyor ama küçüklüğünden beri hep ayak altında dolaşan bu zayıf, çelimsiz çocukla ilgili anıları su yüzüne çıkamadan hemen kaybolup gidiyordu. Tanımadığı bir insan gibiydi Meryem ve Cemal ne onun işlediği kabahatle ilgileniyordu ne de niçin izbeye kapatıldığını merak ediyordu. Yalnız bir gece izbeden ağlama sesleri geldiğini fark etti. Duyulur duyulmaz bir sesle için için bir ağlama tutturmuştu Meryem. Kendisi battaniyeye sarılmış, avluda yarı uyanık durumdaydı. Küçük kızın niye orada olduğu ve niye ağladığı soruları ilk kez hafif, çok hafif bir merak uyandırır gibi olduğu içinde. Kasaba Meryem'i uğurluyor. Meryem günlerdir üzerine kapatılmış olan izbe kapısının gıcırdayarak açıldığını ve orada beliren iri, heybetli bir gövdenin içeri girdiğini gördü. Cemal abisi gelmişti ve kendisine "Meryem" diye sesleniyordu. "Şşt, Meryem." Ama o cevap vermiyordu. Boğazından ses çıkmıyordu ki Cemal'e cevap versin. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kendini ne kadar sıkarsa sıksın, ses çıkarmayı başaramıyordu. Cemal tekrar "Meryem" dedi. Meryem yine sustu. Bunun üzerine Cemal abisi onu elinden tuttu yattığı yerden kaldırdı ve dışarı çıkardı. Avlu karanlık ve ıssızdı. Evdekiler uyuyorlardı. Cemal abisi kol demirini kaldırarak sokak kapısını açtı. Nedense insanların girip çıktığı küçük kapıyı değil de zahire geldiği zaman at arabalarının içeri girebileceği ya da bostandan gelen kavun karpuzu yıkabileceği büyüklükte olan iki kanadı açmıştı. Akşamüstleri koyunlar ve inekler de buradan girip çıkıyorlardı. Cemal abisi onu dışarı çıkardı. Meryem günlerden beri ilk kez bir horozun öttüğünü duydu ve bunun üzerine konuştu. "Bak Cemal abi, horozlar ötüyor," dedi. Cemal abisi güldü. Adımlarını açarak yürümeye başladı. Öyle hızlı gidiyordu ki Meryem koştuğu halde ona yetişemiyordu. Nefes nefese kalmıştı. Kasabanın dışına çıktıklarını ve o sivri tepeye yöneldiklerini gördü. "Cemal abi, nereye gidiyoruz?" diye sordu. Cemal abisi, "İstanbul'a," dedi. "İşte şu tepenin arkası İstanbul." Meryem sevindi ve "Demek kendimi öldürmeme gerek kalmadı," diye düşündü. "Beni de diğer kızlar gibi İstanbul'a yolluyorlar." Rüyasında gördüğü o ulu şehir canlandı gözlerinin önünde. Öyle büyüktü ki ucu bucağı görünmüyordu. Büyük bir sevince kapıldı, içi içine sığmıyordu. Tepenin başına kadar tırmandılar. Nefes nefese kaldılar ama bir adım daha atınca İstanbul'u görecek olmanın heyecanı Meryem'i daha fazla soluksuz bıraktı. Bir adım daha attı ve o anda "Sen bu şehri rüyanda gördün," diye bir ses duydu. Kimin konuştuğunu anlamak için çevresine bakındı, kimseyi göremedi. O zaman anladı ki konuşan kendisi ve izbede yapayalnız. Ne İstanbul var ortada, ne Cemal abisi. Duyulur duyulmaz hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Kendisinin lanetli ve diğer insanlardan ayrı olduğuna bir kez daha yürekten inandı. Yine mucize olmamıştı işte. Herkesin başına gelen olağanüstü olaylar Meryem'in dünyasına girmiyordu. Bu kez de olmamıştı. Ne bozatlı Hızır aleyhisselam giriyordu içeriye, ne de Cemal. Sadece yılan gözlü döne açıyordu o kapıyı. Son günlerde bibisinin de ayağını kesmişlerdi. Meryem sıradan bir insan oluşuna ve hiç mucize görmediğine yanıp yakılırken kendisiyle ilgili önemli şeyler konuşulduğunu bilmiyordu kuşkusuz. Zaten bilseydi de daha memnun olmazdı. O küçük hıçkırıklarla ağladığı sırada erkekler üst kattaki sofada konuşuyorlardı. Amcası son zamanlarda garip huylar edinen ve askerlikten farklı bir insan olarak dönen oğlunu karşısına almış, "Senin gelişin bizi bir parça kurtardı," diye anlatıyordu. "Bu kız yüzünden şerefimiz iki paralık oldu. İnsanların yüzüne bakamaz hale geldik. Ama senin kahraman gibi dönüşün..." Cemal kafa sallıyordu ama babasının ne dediğinin farkında değildi pek. Son günlerde terhis olup memleketlerine giden tertiplerini nasıl bulacağını takmıştı kafasını. İstanbul'da Selahattin'in adresini biliyordu. Aslan Selahattin. Yaraları da iyileşmiştir şimdi. "Bak, terhis olunca bizi hatırdan çıkarma. Anam avradım olsun, ben de Selahattin isem hesabını sorarım." Selahattin askerden sonra gelip kendisini bulmasını istemişti ama çok uzaktı İstanbul. Para yok, pul yok. İnsan nasıl giderdi ki oralara? Babasının sözleri bölük pörçük kulağına çalınıyordu. "Bu hale düşecek aile değildik," diyordu. Ama ne yaparsın ki kader diye devam ediyordu. Cemal susuyordu. Meryem'in babası Tahsin amcası da susuyor ve elini şakağına dayamış durumda düşünüp duruyordu. Ama babasının İstanbul sözü ettiğini duyunca Cemal ona biraz daha kulak kabartmaya başladı. "Cemal," diyordu adam, "İstanbul'a gitmen gerekiyor. Bu kız hem Allah indinde hem de kul gözünde suçludur. Kancık it kuyruk sallamazsa erkek it arkasından dolanmaz. Kim bilir tenhalarda neler yaptı ki başına bunlar geldi. Törelerimizi iyi bilirsin. Bu pisliği temizlemek sana düşüyor. Biliyorum askerden yeni geldin ama daha fazla beklemeye tahammülümüz kalmadı. Herkes üstümüze gülüyor. Gizli gizli dedikodu yapıyorlar. Ailemizde bu işi yapabilecek yaşta başka bir erkek yok." Cemal ilk başta babasının konuşmasını her zamanki öğütlerinden biri sanmıştı. ama sonunda kendisinden ne istendiğini anladı. Önce kısa bir şaşkınlık anı geçirir gibi oldu, sonra yine kabuğuna çekildi. Sanki bütün bunlar onun dışında olup bitiyordu. Babasının söylediği de pek önemli gelmiyordu kendisine. Küçük Meryem'in öldürülmesi gerekiyormuş. Bu işi de onun yapması uygun görülmüş. Tamam da o zaman. Bu işte öyle büyütülecek bir şey yoktu ki. İnsan dediği neydi ki zaten? Bir saniyede ölüverirdi. Babası, evladım diyordu. Bu işi buralarda yapamazsın. Hemen yakalarlar. Seni hapse atarlar. En iyisi kancığı al, İstanbul'a götür. Daha önceki kızlara da böyle yapılmıştı zaten. Herkes biliyor. Bir iki gün Yakuplarda kalırsınız. Sonra halledersin. Onca kalabalık içinde kimse çıkıp sana bir şey sormaz. Fırsat bulursan yolda da bitirebilirsin bu işi. Ama sakın yakalanma. Babası ona ince ince planlar anlatıyor, işi nasıl yapması gerektiğini söylüyordu ama bütün bunlara hiç gerek yoktu ki. Bu kadar basit bir şey için çenesini yormaya değmezdi. Töre töreydi. Herkes bilirdi bunu. Talihsiz kızmış diye düşündü ama Meryem'in yaşamasına imkan yoktu. Babası bağışlasa, amcası sesini çıkarmasaydı bile artık kız yaşayamazdı. Bütün kasaba birleşip affetseler yine olmazdı. Buradaki en dişe dokunur sonuç İstanbul'a gidecek, Selahattin'i görecek olmasıydı. Taşta ses var, Tahsin amcasında ses yoktu. Ağzını açıp tek kelime söylemedi. Abisinin söylediklerine katılmadı, onu desteklemedi. Kızın ölmesi gerektiğini söylemedi. Sadece dertli dertli düşündü, durdu. Evdeki kadınlar da sessizliğe gömülmüşlerdi. Sessiz sedasız gündelik işlerini yapıyorlar, Meryem'in iki parça eşyasını eski bir çantaya yerleştiriyorlardı. Ertesi sabah döne izbeye girip de hadi artık günün doldu İstanbul'a gidiyorsun dediğinde onca nefret etmesine rağmen Meryem neredeyse boynuna sarılacaktı onun. Yıllardır beklediği mucize dönenin verdiği müjdeyle gerçekleşir gibiydi. İçinde bir hafifleme duydu. Ne zaman gidiyorum diye sordu. Hemen. Peki dedi. Babamın, teyzemin elini öpeyim. Haklarını helal etsinler. Hayır dedi döne. Kimseyi görmüyorsun. Hemen yola. Eline eski çantayı tutuşturdu, bir de yeşil hırkasını verdi. Hırkayı sırtına geçirdi Meryem. Sonra izbeden çıktı ve dönenin dediklerini aldırmadan merdivene koştu. Işıktan sık sık gözlerini yumması gerekiyordu. Merdivende başı dönüyordu ama yılmadı, boş gibi görünen evin her tarafını dolaştı. Odaların kapıları kilitliydi. Bir odanın kapısına çöküp, teyze dedi. Aç kapıyı, elini öpüp hayır duanı alayım. Annesi yaşasa herhalde aynen teyzesi gibi görünecekti. Çünkü genç kızken çektirdikleri soluk bir fotoğrafta birbirlerinin tıpatıp aynısıydı ikizler. Aynı kumral saçlar, aynı beyaz ten, aynı hilal biçimi kaşlar. Bu yüzden Meryem anne olarak hep teyzesini bilmişti. O da Meryem'e çok bakmıştı doğrusu. Yedirip içirme, ateşlendiği zaman başına sirkeli bezler koyma, hayata dair bilgiler verme, yol yordam öğretme, yıkama, temizleme gibi çocuk yetiştirmeyle ilgili görevlerin çoğunu teyzesi üstlenmişti. İlkokula başladığı zaman ona harfleri birbirine uluyarak okumayı söktüren de teyzesi olmuştu. İnşallah yazan levhayı gösterip okutmuştu. Bak bu i, bu n, bu da ş. Meryem harflerin hepsini biliyordu. Hadi hepsini birbirine bağla bakalım. Meryem bunun üzerine in aşağı deyince gülmekten katılmışlardı. Ama ikizinin emanetine bunca bakmasına, bunca ihtimam göstermesine rağmen teyzesinin davranışlarında hep bir soğukluk, hatta bir nefret sezmişti Meryem. Görevlerini eksiksiz yerine getiriyor ama çocuk ona sokulmak istediğinde ya da başını dizine koyup uyumaya çalıştığında bir bahaneyle uzaklaştırıyordu. Teyzesinin kapısı kilitliydi şimdi, açılmıyordu. Meryem oracığa çöküp biraz daha ağladı, diller döktü, yalvardı ve sonra o kapıların bir daha hiç kendisine açılmayacağını ve o evi de hiç göremeyeceğini düşünerek boyun eğdi. Doğumundan beri yaşadığı kendi evinden kovuluyordu. Hem de yüzüne bakılmadan, arkasından bir hayır dua okunmadan. Gündüz olduğu için babası da evde yoktu. Kendisine gel diyen dönenin arkasından aşağı indi. Başörtüsünü sıkıca bağladı. Evin önüne çıktığında Cemal'i gördü. Ayakta bekliyor ve sigara içiyordu ama yabancı bir adam gibiydi. Hem boyu uzamış, hem yaşlanmış, hem de değişmişti. Sokaklarda çember çevirdikleri çocuk olduğuna inanmak mümkün değildi. Cemal abi, dedi sessizce. Cemal cevap vermedi. Kasabaya doğru yürümeye başladı. Meryem de peşine takıldı. Yaklaşan bahar karları erittiği için yerler vıcık vıcık çamurdu. Meryem'in her adımında ayağındaki ince lastik pabuçlar çamura gömülüyor ve çıkacak gibi oluyordu. Parlak güneş günlerdir karanlıkta olan ırmak yeşili gözlerine çok keskin geldiği için ağlıyor mu, gözleri mi yaşarıyor belli olmuyordu. Kasabanın çarşısından geçerken onları ilk fark eden dava vekili Mukadder oldu. Yazıhanesinin önünde hem bahar güneşinin tadını çıkarıyor hem de arkadaşlarıyla tavla oynuyordu. Uzun boylu Cemal'in geldiğini, 3 adım gerisinden de Meryem'in sessizce onu izlediğini görünce hemen yanındakilere gösterdi. Hepsi ayağa kalkıp Cemal'e doğru geldiler. "Ne o kahraman, yoksa yolun İstanbul'a mı?" diye sordular. Cemal'in dişlerinin arasından bir evet çıktı. "İyi iyi," dediler, güldüler. Meryem'e dönüp, aman kızım, başına talih kuşu kondu. İstanbul dedikleri ulu şehre gitmek her kula nasip olmaz dediler. Yine güldüler. Gülüşlerinde şehvetli bir şeyler vardı. Meryem kendi içine saklanmak ister gibi boynunu kıstı, hırkasının kollarını çekiştirerek yürüdü. Artık çarşıdaki herkes işi gücü bırakmış onlara doğru geliyordu. Göbekli, bıyıklı erkekler sardı çevrelerini. Cemal'in sırtını okşadılar, Meryem'e talihli kızmışsın dediler. Birisi öteki kızlar gibi bu da dönmez bir daha dedi. İstanbul'a varınca buralar unutur gayrı, niye dönsün dediler. Bu konuşmalar Meryem'i çok korkuttu. Dışarı çıktığı anda içine korkunç bir ürküntü düşmüştü. Kendisini küçücük, aciz, korumasız ve yabancı hissediyordu. İsbe'de zaman zaman yüreğinde alevlenen kafa tutma duygusundan ya da alaycılıktan eser kalmamıştı artık. Kısa ömrü boyunca ilk kez bütün kasaba kendisiyle ilgileniyordu. Bunca yaşlı insanın ona bakması, onu konuşması dayanamayacağı kadar büyük bir utanç veriyordu Meryem'e. Sanki kasabanın köpekleri bile Meryem diye havlıyor, kediler onun adını miyavlıyor, kuşlar gökyüzünden kendisine Meryem, Meryem diye sesleniyorlardı. Güzel kokan kumaş dükkanını, fırını, karakolu, camiyi geçtiler. Okulun oraya gelince kasabanın delisi Cafer çıktı karşılarına. Koşa koşa geldi, ağzı yana çekilmiş, gözlerinde bir tuhaf hülya. Kendilerini izlemekte olan kalabalık daha beter gülmeye başladı. Cafer Meryem'e doğru geldi ve onu durdurup uzun uzun yüzüne baktı, sonra ağlamaya başladı. Kasabanın erkekleri Cafer'e taş attılar. Ha siktir deli Cafer diye bağırdılar. İstersen seni de götürsünler İstanbul'a. Cafer dayak yemiş bir köpek gibi uğunarak uzaklaştı. Sonra Müveddet teyzeyi, kızı Nermin'i ve diğerlerini gördü Meryem. 3-5 kadın toplanmışlar bir yere gidiyorlardı. Hemen onlara doğru koştu. Müveddet teyzesinin elini öptü. Ben İstanbul'a gidiyorum dedi. Hakkınızı helal edin. Müveddet teyze bir an durakladı. Sonra o da sarılıp onu öptü ve biliyorum kızım dedi. Senin İstanbul'a gittiğini bilmeyen mi var? Berhudar ol. Allah bahtını açık etsin. İlkokuldaki sıra arkadaşı Nermin'e sarılmak istedi. Nermin izin ister gibi annesine bakıyordu. Herhalde ondan bir işaret almış olmalı ki o da Meryem'i 2 yanağından öptü ve fısıltıyla güle güle dedi. Diğer kadınlar da onu uğurladılar. İstanbul'a gitmenin ne kadar iyi bir şey olduğunu sayıp döktüler. İçlerinden biri çocuk kandırır gibi yapmacık bir tavırla "İyi olmaz mı canım?" dedi. "İstanbul bu. Kötü olsa daha önce giden kızlardan biri olsun geri dönerdi. Hiçbiri dönmediğine göre demek ki çok iyi bir yer. Gülüştüler. Erkekler de kadınların gülmelerine katıldı. Meryem başından beri kalabalıkta göz ucuyla babasını arıyor ve onu bulup elini öpmek, veda etmek ve hayır duasını almak için çırpınıyordu ama. Babası yoktu ortalıkta. Sormaya da cesaret edemiyordu. Uzaktan deli Cafer tuhaf hareketler yaparak "Gitme, gitme!" diye bağırmaya başladı. Onu bir daha taşlayıp kaçırttılar. Kasabanın köpekleri peşine düştü. Meryem günlerdir yattığı izbenin yalnızlığından sonra bunca ilgiden ve gösterişten korkmuştu. Kasabayı terk etmeden önce yakın bir yüz arıyordu kendine. Güvenebileceği, gönlünce vedalaşabileceği bir insan. Cemal'e, "Ben Bibi'mi görmek istiyorum," dedi. "Ona uğramazsam darılır." Cemal ne evet ne hayır dedi ama Gülizar'ın evine doğru yöneldi. Kalabalık da onların arkasından geldi. Kapıyı çaldılar, açılmadı. Meryem'in içine, "Yoksa Bibim de mi kapıyı açmayacak, yoksa o da mı beni görmek istemiyor?" diye keskin bir acı düştü. Nedense Bibisi kapıyı üçüncü çalışında açtı. Çok ağlamış gibi gözlerinin şişmiş, hatta morarmış olduğunu gördü Meryem. Yaşlı kadın önce kapıda birikmiş olan neşeli kalabalığa baktı, sonra Meryem'i bağrına bastı. "Ben gidiyorum Bibi," dedi Meryem. "Evet yavrum," dedi kadın, "biliyorum." Sesi çatal çataldı. "Belki sen de gelirsin sonra." "Gelirim yavrum, bir tanem." Sonra garip bir şey oldu ve Bibisi kendini tutamadan hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Meryem'e sarılmış, kemiklerini kıracakmış gibi sıkıyordu. Neden sonra biraz sakinleşti ve "Beni bağışla güzel kızım," dedi. Meryem bu söz üstüne şaşırdı. Bibisinin kuru kemikli elini öptü ve "Hakkını helal et Bibi," dedi. "Senin çok emeğin var benim üzerimde." Gülizar yine "Bu ihtiyar, bu aciz Bibi'ni bağışla," dedi. "Çok uğraştım ama gücüm yetmedi." Sonra arkasını döndü ve içeri girip kapıyı kapattı. Cemal'e hiç bakmamış, hiçbir şey söylememişti. Garaja gidene kadar kalabalık peşlerini bırakmadı. Üç minibüsün beklediği ve kasabalıların övüne övüne garaj demekten çok hoşlandığı meydan mezarlığa çok yakındı. Adam boyu otlardan girilmeyen ve kimin nereye gömülü olduğunu bulmanın çok zor olduğu bakımsız kabristanda Meryem'in annesi, dedeleri, büyükanneleri yatıyordu. Cemal tam minibüse binmek üzereyken Meryem bütün cesaretini topladı ve "Hiç olmazsa annemin mezarını ziyaret edeyim," dedi. Cemal bir an duraksadı ama onların binmesiyle hareket edecek olan minibüsteki yolculara bakıp "Bin şu arabaya," dedi. Yolcular Cemal'e "Selamün aleyküm," dediler. Meryem'e pek bakmadılar. Araba gürültüyle hareket ederken geride kalanlar el salladı. "Yolunuz açık olsun," diye bağırdılar. Minibüs yola çıktı ve Meryem'in beklediği gibi tepeye doğru gitmeye başladı. Daha önce sadece bir kez binmişti bu arabaya. Onda da bohçalarını, yiyecek sepetlerini hazırlayıp yaylı yerine minibüsle hamama gitmişlerdi. O zaman da içi bulanmıştı, şimdi de bulanıyordu. Eski püskü çantasını sıkı sıkı kucağına bastırdı, dertop olup küçüldü ve dişini sıkıp tepeye kadar sabretmeye çalıştı. Biraz sonra İstanbul'u görecekti ama anlayamadığı bir şey vardı. Madem İstanbul bu tepenin arkasındaydı, o zaman niye gidenler kasabaya bir daha geri dönmüyordu? Yürüyerek bile gidebilirdi insan. Kendisi öyle yapmaya ve bu işler unutulunca kasabaya arada bir gelmeye karar verdi. Bu yüzden uzaklaşmaya başlayan kasabaya, bir yıl gittiği ilkokula, sağlık ocağına, camiye bakarken kendisini biraz teselli etti. O kadar da kötü değildi yola çıkmış olmak. İçini İstanbul heyecanı sardı. Rüyasında gördüğü o ulu şehre kavuşmak için sabırsızlanıyordu şimdi. Minibüs tepeye sardıkça heyecanı arttı, arttı, arttı. Ve tam zirveye geldiklerinde gözlerini yumdu, büyük şehri birdenbire rüyasındaki gibi görmek istiyordu. Bu yüzden sabretti ve epey kapalı tuttu gözlerini. Sonra birdenbire açtı ve yüzündeki gizli gülümseme yerini derin bir şaşkınlığa bıraktı. Uzakta mor dağlarla çevrelenen boz bir ova. Ekili biçili tarlalarda traktörler, köylüler, hayvanlar görülüyor ve ince bir yol yılan gibi kıvrıla kıvrıla uzayıp gidiyordu. O yolda gidip gelen tek tük minibüsten yansıyan güneş insanın gözünü alıyordu. Şaşırdı, ne olduğunu anlayamadı ama Cemal'e sormaya cesaret edemedi. Nedense eskiden oyun oynadığı çocuk gitmiş, yerine yabancı, ürkütücü, tuhaf, yaşlı bir adam gelmişti. Acaba yanıldım mı diye düşündü. Acaba İstanbul şu uzakta görünen mor dağların arkasında mı? Denizde bir yelkenli. Profesörün şu an içinde bulunduğu Benato teknenin ilk gençliklerinde hidayetle denize açıldıkları yelkenli ile hiçbir ilgisi yoktu. Çünkü ilk tekneleri hurdaya çıkmış 2,5 metrelik bir sandaldı. Hidayet'le birlikte günlerce uğraşarak ve ona buna yalvararak sandala derme çatma bir direk, bir de pamuklu bezden yelken uydurmuşlardı. Bu haliyle tekneden çok bir oyuncağı andırıyordu ama yine de iki yoksul çocuk olarak yelkenle ilgili her türlü bilgileri, rüzgarları, yıldızları, denizin yüzündeki kıpırtıları, dümeni, yekeyi öğrenmeleri o uyduruk tekne sayesinde mümkün olabilmişti. Neredeyse kendiliklerinden öğrenmişlerdi yelken seyrini, yürümeyi öğrenir gibi. Bir kez alışınca da unutulmuyordu işte. Profesör ensesindeki ürpertiden, dalgalardan, kıyıdaki bitkilerden, kuşlardan, kokulardan rüzgar yönünü belirleyebiliyor ve çocukluk bilgilerinin güvenli rahatlığıyla kullanıyordu yelkenli tekneyi. Kıvrak, hareketli salması olan, 3 kabinli, her türlü teknolojik olanakla donatılmış müthiş bir tekneydi bu. Yelkenli kiralayan şirket, ellerindeki en iyi tekneyi değerli hocalarına verebilmek için çırpınmıştı zaten. Tekneyi 1-2 haftalığına değil de bütün bahar ve yaz sezonu için kiralaması ve parasını hemen orada dolar olarak ödemesi de adamları bir kat daha memnun etmiş ve hocanın gözlerindeki değerini iyice arttırmıştı. Profesör, Ege kıyılarındaki yelken kiralayabilecek birçok yer varken Ayvalık'a gelmesinin nedenini çok iyi biliyordu. Çünkü yıllar önce Hidayet'in yola çıktığı yerden başlamak istiyordu yolculuğuna, başka bir yerden değil. Aslında teknenin hazırlığa ihtiyacı vardı. Hemen de teslim edilebilirlerdi ama o gece limanda kalsa hem erzak yükleyebilirler hem de ufak tefek işleriyle uğraşabilirlerdi. Ama profesör bir an önce demir almak için inanılmaz gayret gösteriyordu. Sanki hayatı o gece tekneyle açılmasına bağlıydı, bir gün daha sabredemezdi, erteleyemezdi. Zaten o sabah gençlik yatağında uyandığında bir sonraki geceyi açık denizde geçireceğini biliyordu. Kalkar kalkmaz ayakları eski bir alışkanlıkla Somya'nın altında terliklerini aramıştı. Titiz annesinin koyduğu kesin kurallardan biriydi bu. Odanın mozaik tabanına yalın ayak basılamazdı. Aradan geçen yıllar Somya'nın altından kaybolan terlikler gibi küçülen annesinin otoritesini de silip süpürmüş ama profesörün kurtulduğunu zannettiği diğer alışkanlıklar gibi bu koşullanmayı da yerli yerinde bırakmıştı. Motoru çalıştırdı, demiri çekti, iplerin çözülmesiyle birlikte salına salına limandan ayrıldı. O gün deniz yeşildi. Küçük beyaz köpüklü, açık yeşil bir deniz, Ege. İleride adalar görünüyordu. Yelkenleri açtı, motoru kapattı ve arkadan aldığı rüzgarın rahatlatıcı keyfiyle suda kaymaya bıraktı tekneyi. Sadece hafif bir sürtünme sesi, bir parça rüzgar vınıltısı, arada bir çığlık atan 1-2 martı. Giderek uzaklaşan kentin uğultusu yavaş yavaş azalıyor ve profesör bütün benliğiyle denize teslim oluyordu. Firmada çalışan çocukların telaşı ve ona hizmet için çırpınmaları boşunaydı. Son anda tekneye yetiştirdikleri 1-2 torba erzak olmasa da çıkardı profesör denize. Çünkü çocukluğundan beri denizde her sorunu çözebileceğine dair bir inanç yerleşmişti içine. Hidayet de öyleydi. 2,5 metrelik küçük sandal kaç kez rüzgara yakalanıp sürüklenmiş, kaç kez ince bezden yelkeni yırtılmış, tekne kaç kez alabora olmuştu kim bilir. Her seferinde kendilerini ve tekneyi kurtarmakla kalmamışlar, bir de bu işten büyük zevk almışlardı. Aslında bu kadar derin bir deniz duygusu Yunanlılara yakışır diye düşündü profesör. Ne de olsa denizci olan onlardı. 1000 yıldır Anadolu Yarımadası'nda yaşamalarına rağmen Türklerin hala bozkır insanları olarak kaldıklarını ve bir türlü denizci olamadıklarını ileri süren görüşün doğruluğuna inanıyordu. Ama Ege kıyılarında yaşayan Türklere Pers ordusunun önünden kaçarken Karadeniz'e kavuştuklarında salat sala diye sevinç çığlıkları atan Zenon askerlerinin ruhu bulaşmıştı demek ki. Sala barışının temelinde kendi ortamımıza geldik, denize kavuştuk. Şimdi nasıl olsa bir çaresini buluruz. Denizde güvendeyiz inancı vardı ve profesör de aynen böyle düşünüyordu. Denizde her şeyin bir çaresini bulurdu nasıl olsa. Yakamoz, tuz, balık, rüzgar, güneş ve Homeros'un şarap rengi denizi. Ege'nin bazı hallerini görmeyen kimse Homeros'un şarap rengi demekle ne kastettiğini anlayamazdı ama Ege akşamüstlerinde denizin tam da şarap rengi olduğuna, başka hiçbir renge benzemediğine yemin edebilirdi profesör. Şimdi de Pupayelken kentten, uygarlıktan ve kendisini kuşatan kurallardan kaçıp kurtulmaya çalışıyor ve eskiden beri bildiği bir ıssız adanın kıyısında gecelemeyi planlayarak şarap rengi akşamüstü denizinin yüzeyinde fış fış kayıp gidiyordu. Bir rüyaydı bu. O tekne profesörü kurtuluşa ulaştıracak olan mitolojik bir sandaldı sanki. Zeus'un üflediği Siklat rüzgarıyla yelkenlerini doldurarak taşıdığı yolcunun ruhunu kurtarmayı amaçlayan bir masal teknesi. Akşam çökerken Egeli balıkçıların tabiriyle rüzgar kaldı ve deniz iyice sakinleşti. Vişne çürüğü rengini alan sular her dakika biraz daha kararıyordu. İçi inanılmaz bir ferahlık ve güzellik duygusuyla kamaşan profesör, gecelemeyi umduğu adanın epey uzağında olduğunu fark ettiyse de buna aldırmadı ve o geceyi açıkta, Alarga'da geçirmeye karar vererek demir attı. Beneto teknenin kumanda merkezindeki alet suyun derinliğini 18 metre olarak gösteriyordu. Demir oturunca tekne çok hafif, belli belirsiz bir valsle kendi çevresinde dönmeye başladı. Profesör yelkenleri topladı ve kendisini ilk Ege akşamının, daha doğrusu yeni yaşamındaki ilk gecenin heyecanını yaşamaya bıraktı. Karanlık iyice bastırdığında Sankest firmasındaki gençlerin getirdiği erzak torbasını açtı. Torbada konservelerle birlikte peynir, ekmek, domates ve bir şişe beyaz şarap vardı. Bunlarla kendisine bir akşam sofrası hazırladı. Kıçtaki masanın üzerine özenli bir sofra kurdu. İnanısı gelmedi ama teknede şarap kadehi bile vardı. Hoş olmasaydı bile profesör aldırmazdı buna. Şişeyi kafasına dikerek içmek belki daha da zevkliydi. Hidayetle ucuz Marmara şaraplarını arka arkaya kafaya dikip de 2 gün hasta yattıkları zamanlardaki gibi. Özgür bir adamdı artık. Hiçbir kurala bağlı değildi. İnsanlar için konulan bütün kurallardan istifa etmiş, tek başına kalmayı ve kendi metanoyasını aramayı seçmişti. İçten içe başardığı işle gurur duyuyordu. Herkesin aklından geçirip de kimsenin yapamadığı bir şeydi bu ama kendisi özgürdü artık. Tepesinde uçan ve masadan bir şey kapmaya çalışan martı kadar özgür. Ege Denizi'nin ortasında tek başına bilinmezlerle dolu hayatının getireceği maceralara kadeh kaldırıyordu. Yine kitap kurdu yanı depreşti ve elindeki kadehe bakarak "Ey şişelenmiş şiir!" dedi. Baudelaire'e selam yollamıştı. Sonunda kaderini değiştirmişti işte. O linye rozet koltuklar ve dumlopilo yataklar arasında ölmeyecekti. Telaşlı bir ambulans tanıdık sokaklardan geçirmeyecekti onu. Banka hesabı, kolesterol hesabı, barem hesabı, vergi hesabı, kalori hesabı gibi onlarca hesapla dolu olan bir hayatı yaşamaktan ve bilgisayara dönüşmekten kurtulmuştu. O kadar memnundu ki yaptığı işten neredeyse kendi kendisini öpüp kutlamak istiyordu. Profesör ömrü boyunca düzene uygun davranıp uslu ve akıllı bir adam olmasının ve içinde kaynayan fırtınaları bastırmasının acısını toptan çıkarıyordu şimdi. Parasız yatılı sınavını kazandım, İstanbul'a gidiyorum. Pasaport iskelesinde bira içerken böyle demişti Hidayet'e. O da kendisine bin dereden su getirmiş ve liseyi parasız yatılı okuduktan sonra ne yapacağını sormuştu. Tabii ki üniversite. Sonra bir iş, bir hayat, bir kadın, para. Bunun üzerine Hidayet, sen aynen baban gibi olmaya çalışıyorsun diyerek onu can evinden vurmuştu. Çünkü hayatta en son olmak isteyeceği şey, o kahverengi üniforması içinde gittikçe küçülen, avurtları çökük, ciğerlerini çürütür gibi sigara içen, ezik, itilip kakılan adamdı. Hayır demişti, tam tersi, ben para, ün ve güç kazanmak için okumak istiyorum. Sen bilirsin reis. Bu söz artık yollarının ayrıldığını vurgulayan bir final vuruşu gibiydi. Sen bilirsin reis. Ben buralardan gidiyorum. Hayatın karşıma ne çıkaracağını bilmeden denize açılmak istiyorum. Tersanede çalışarak biriktirdiği parayı orada bulduğu eski bir gövdeye ve diğer teknelerden sökülüp atılmış olan parçalara harcayarak kendisine 7 metrelik bir tekne yapmayı başarmıştı Hidayet. Dengeli ve güzel bir tekne olmuştu. Profesör kadehini Hidayet'in, Ege Denizi'nin ve kararının şerefine kaldırarak "İşte senin yolunu tuttum Hidayet" dedi. Ama 30 yıl kadar gecikerek. Bir süre sonra karanlık tekneyi iyice sardı. Aysız bir geceydi ve yıldızlar yıllardır görmediği kadar çoktu. Hava iyice durmuştu. Aklına Aysel, İstanbul, kayınbiraderi, üniversite, televizyon geldikçe neredeyse ürperiyor ve hemen o düşünceleri kovuyordu. Kendisini bambaşka, yepyeni bir insan olarak hissetmeye ihtiyacı vardı. Henüz geçmişiyle yüzleşmeye hazır değildi. Önce yeni bir insan olma sürecini tamamlaması gerekiyordu. Gece ilerledi. Profesör şarap şişesini bitirdi ve tam mutluluktan anlamsız bir şarkı söylemeye hazırlanırken içinden yükselen bir korku dalgasıyla tir tir titremeye başladı. Yine o buzlu rüzgar esiyordu yüreğinde. Hiç beklemediği bir anda yakalandığı için etki çok büyük olmuş ve fena darbe yemişti. Direğe tutundu, farkında olmadan ağlamaya başladı. Tekne birdenbire yabancısı olduğu, ilk defa gördüğü bir tabut gibi göründü gözüne. Deniz karanlıktı, tekne karanlıktı, çevresi karanlıktı. Mutlak bir karanlık egemendi her yere, ölüm gibiydi. Ölümün somutlaşmış haliydi. Aklını oynatacak gibi oldu. Denizin ortasındaki bu ölüm tuzağında ne yapacaktı şimdi? Haber verecek kimse yoktu. Kendisini o mutlak karanlıktan hiç kimse kurtaramazdı. "Kendine gel İrfan!" diye bağırdı. Karanlığa gömülen sesi onu daha da çok korkutmaktan başka bir işe yaramadı. Yaktığı lambalar çevresindeki uçsuz bucaksız karanlığı daha da çok vurguladıkları için hepsini söndürdü. Hemen çantasındaki ilaçlara sarıldı, eline geçen yatıştırıcı ilaçlardan birkaç tane aldı ve o kadar aceleyle içti ki boğazında düğümlenen sudan neredeyse boğuluyordu. "Sen istedin," dedi kendi kendine. "Kararını adım adım uyguluyorsun. Şimdi bu paniğin sebebi nedir?" "Bilmiyorum," diye cevap verdi. "Ben de bilmiyorum." Bir süre böyle kendi kendisiyle soru cevap oyununu sürdürdü ve fark etti ki bu ona iyi geliyor. En azından karanlık korkusunu bir parça unutturup oyalanmasını sağlıyor. O zaman bu oyunu daha da ileri götürdü ve neredeyse Golovkin gibi benliğinin ikiye bölündüğünü ve bu iki kişinin birbiriyle tartıştığını hayal etti. Referanslarını hayattan değil, kitaplardan alan herkes gibi profesörü de kurmaca kişilikler gerçek kişiliklerden daha çok ilgilendirir ve etkilerdi. "Sen bir korkaksın," diyordu birinci ses. İkinci ses, "Hayır," diyordu. "Hayatla bu derece yüzleşmeyi göze aldığıma ve değiştirmeye cesaret ettiğime göre korkak olamam. Benim yaptığımı herkes yapamazdı. Yaptığın tek şey kaçmak. Bütün sorunları yüzüstü bırakıp bir cehennem hayatından kaçmak. Bunun yerine İstanbul'da kalarak her şeyle yüzleşebilirdin. 3. kaset, 2.